Ayrım 11, sayfa 137. Dersim dersleri. Dersim olayları bir yönüyle Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimciliğinin orta çağ sınıflarına karşı mücadelesidir. Konunun aynı zamanda Kürtlük ve Alevilik boyutlarının bulunması da çok önemli bir gerçek. Çünkü orta çağ sınıflarına karşı mücadele bu durumda milliyet ve mezhep çelişmeleriyle iç içe geçiyor ve çok nazik bir hal alıyor. Ağalık ve aşiret reisliğinden şeyhliğe kadar derebeylik ilişkilerinin temizlenmesi 1930'ların önemli göreviydi. Ancak derebeylik Dersim'de silahlı bir güçtü. Bölgede Cumhuriyet hükümetinin değil ağaların yerel iktidarının hükmü geçiyordu. Devrimci, milli devletin yaptırım gücünü temsil eden memurlar ve jandarma bile bizzat hükümet raporlarında saptandığı gibi ağalarla birlikteydi. Bu durumda Cumhuriyet'in köylü programının uygulanması öncelikle bölgedeki derebeylik iktidarının yıkılmasını gerekiyordu. 1920 ve 1930'larda hazırlanmış olan bütün raporların bunu yıkıcı ön mesele olarak gündeme getirmesi kuşkusuz gerçekçiydi. Dersim'de aşiret reislerinin silahlı gücünü etkisiz hale getirmeksizin özgürlük, çağdaşlık, barış ve huzur adına hiçbir iş yapılamazdı. Bu elbette yalnız Cumhuriyet hükümetinin değil, aşiret ilişkileri altında ezilen yoksul Dersim halkının da meselesiydi. Hükümet konuya güvenlik açısından bakıyordu. Ancak halk açısından ortada insanca yaşama sorunu vardı. İşte bunu anlayabilmek, o zaman da bugün de Kürt meselesinin çözümünde kalıcı sonuçlara ulaşmanın koşuludur. Demokratik devrimin önündeki soru her zaman şudur: derebeylerinin yerel iktidarına hangi güç yıkacaktır? Burada Atatürk Cumhuriyeti iki sorunla karşı karşıya kalmıştır. Birincisi, Dersim derebeylerinin iktidarı silahlıydı. Çevreyi talan eden silahlı aşiret mensupları ağanın yaptırım gücüydü ve muhafızlığını da yapmaktaydı. Aşiretler arasındaki çatışmalar da bu silahlı kuvvetlerle yürütülmekteydi. Raporlarda aşiretlerin ellerinde toplam 8-10 bin silah bulunduğu belirleniyor. 1937 harekatı sırasında Ekim ayına kadar toplanan silahların 5 bin kadar olması, Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları, cilt 2, sayfa 211, bu tahminleri doğrulamıştır. Mesele şuydu: Cumhuriyet devlet iktidarını ve çağdaş toplum ilişkilerini bu silahlı güç karşısında nasıl kurabilecekti? İbrahim Talih Bey'in 21 Aralık 1931 tarihli raporu, Dersim içinde, sayfa 175. İkinci mesele, aşiret ağası da Zaza'dır, aşiret mensubu da Zaza'dır. Cumhuriyet devrimi aşiret reisiyle onun esiri olan aşiret mensubunu birleştiren aşiret bağlarını nasıl parçalayacaktı? Yine ağa ile zulmü altında inleyen marabasını yan yana getiren bağnaz etnik bağlantılar nasıl aşılacaktı? Cumhuriyet topraksız yoksul Kürt köylüsünü derebeylerinin kulluğundan nasıl kurtaracaktı? Öte yandan aşiret reisi ile mensubu arasında ikinci bir bağ vardır ki o da Aleviliktir. Yavuz Sultan Selim zamanına kadar uzanan kırımlar ve zulümler sürekli olarak bu bağı beslemekteydi. Tarihten kalan acı hatıraların aşiret mensubunu aşiret reisine bağlayan olumsuz etkileri nasıl giderilecekti? Olumlu etken ise Aleviliğin tarihte bir halk hareketi olması ve Türk kökenli karakteriydi. Ayrıca Aleviler laiklik konusunda Cumhuriyet yönetimini desteklemişlerdi. Alevilik bir bakıma bölge halkını laik cumhuriyet yönetimine yaklaştıran bir rol de oynamıştır. Nitekim Dersim isyanında Alevilik etkeni arka planda kaldı. Cumhuriyet hükümeti için milliyet ve mezhep sorunları karşısında kağıt üzerinde iki seçenek bulunmaktaydı. Ağların silahlı gücü ya cumhuriyetin silahlı gücüyle etkisiz hale getirilecekti ya da köylünün harekete geçirilmesi yoluyla veya her ikisi. Yani Cumhuriyet'in yaptırım gücüyle köylünün gücü birlikte seferber edilecekti. Birinci seçenek yukarıdan aşağıdır. Yani Rusya'da Büyük Petro'nun uyguladığı çözümdür. İkinci seçenek Büyük Fransız devriminin ve Çin'de Mao önderliğindeki köylü ayaklanmalarının gerçekleştirdiği seçenektir. Kemalist devrim Türkiye'si kuşkusuz ne Deli Petro döneminin Rusya'sıydı, ne 18. yüzyıl Fransa'sı veya 20. yüzyıl Çin'i. Ancak sonuç olarak bütün demokrasi, özgürlük ve çağdaşlaşma devrimleri orta çağdan kurtulma sorununu çözmüştür. Demokratik devrimlerin özü köylünün feodalizmden kurtulması ve özgürleşmesidir. 20. yüzyıl Türkiye'sinde derebeylik ilişkilerinin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşması ve orada geniş ölçüde Kürt yurttaşlarımızın yaşaması sorunu çetrefil haline getirmiştir. Köylü meselesiyle Kürt meselesi iç içe geçmiştir. Dersim'de ise ayrıca Alevilik gerçeği de vardır. 1920'ler ve 1930'larda Atatürk'ün başına geçebileceği bir köylü hareketi ne batıda vardı ne doğuda. Atatürk köylüye dayanarak bir istiklal savaşı vermişti. Özellikle Sakarya boylarında Mehmetçiğin savaşı kabul etmesinden sonra savaş Türkiye için bir köylü savaşıydı. Atatürk ve Cumhuriyet'in diğer yöneticileri önderlik ettikleri devrimin bir köylü devrimi olduğunu belirtmişlerdi. Dünya devrimcileri de Kemalist devrimin bir köylü devrimi olduğunu saptamışlardı. Komintern belgelerinde Türkiye dizisi 3, Kürt sorunu 2. basım, sayfa 44. Atatürk'ün köylü milletin efendisidir parolası kırsal alandaki iktidar meselesinde demokratik çözümü yansıtıyordu. Ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra toprak ve özgürlük için bir köylü hareketi yoktu. Hiçbir sınıf yukarıdan eli tutularak iktidar yapılamıyor. Sorun buradaydı. Peki, otoritesi tartışılmaz bir devrim hükümeti olarak Kurtuluş Savaşı zaferine dayanan büyük saygınlıktan aldıkları güçle köylüyü ayağa kaldıramazlar mıydı? Köylülere esaret altında inleten derebeylerine karşı mücadeleye seferber edemez ve örgütleyemezler miydi? Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Çok zor işlenmektedir. Ancak İstiklal Savaşı daha mı kolaydı? Çok daha zordu. Ama İstiklal Savaşı'nın zorluğunu yenmek için güçlü bir yurtseverlik birikimi vardı. Osmanlı'nın yıkım döneminde eşsiz deneyimlerde sınanmış devrimci milliyetçi bir kadro ve ideolojik miras vardı. Köylüyü ayağa kaldırmak için devrimci ve halkçı olmak gerekiyordu. Yurtseverliğin bir yüzü de halkçılık değil midir? Türk devriminin halkçılığı, köylere koşan Rus halkçılığından esinlenmemiş miydi? Halka doğru ve köylere sloganları Namık Kemaller'den İttihat Terakki'ye uzanan devrim sürecinde de filizlenmemiş miydi? Türk Yurdu dergileri bu konuda zengin malzeme sunmaktadır. Yeni harflere çevrim yazısı yapılarak 25 cilt halinde yayımlandı. Bu soruların cevapları açık. Ancak bir de halkçılığın sınıf mücadelesini reddeden yorumu vardı. Kemalist devrimciler bir yandan padişahlık ve derebeylik kalıntılarına karşı sınıf mücadelesi programları yapıyor ve uyguluyorlardı. Bu tutumlarını elbette öğreti düzeyine de yansıtıyorlardı. Ancak bu sınıf mücadelesini kimin yapacağı konusunda bulanıklıklar vardı. Daha doğrusu iki eğilim kendisini göstermiştir. Biri köylüyü harekete geçirme eğilimidir ki kitabımızın başlarında Atatürk'ün Bulgar köylüsü örneğindeki gibi direnen bir Türk köylüsü özlemi içinde olduğuna değinmiştik. İkinci eğilim ise derebeyliğe karşı mücadelenin yalnız hükümet eliyle yürütülmesidir. Bu iki eğilim Cumhuriyet devriminin sınıfsız, ayrıcalıksız, kaynaşmış bir kitleyiz parolasını farklı yorumlamıştır. Mahmut Esat Bozkurt gibi köktenci önderler ve Kadro dergisi çevresinde toplananlar, derebeylikten kaynaklanan sınıf farklarının kaldırılması ve kapitalist topluma ait sınıfsal ilişkiler açısından da yeni sınıf farkları yaratılmaması yönünde bir yorumu benimsiyorlardı. Bir kısım tutucu denilebilecek kesim ise aynı ilkeyi sınıf karşıtlıklarının üzerine kapatmak için kullanıyorlardı. İşte bu sağ anlayış derebeyliğe karşı savaş açan Kemalist devrimciliğin ayağına prangalar bağlamıştı. Derebeylikle mücadele bir sınıf mücadelesiydi. Ancak kafalarda bulanıklıklar vardı. Dahası Kürt'e kuşkuyla bakan dar milliyetçilik demokratik devrimciliğin önüne duvarlar çekiyordu ve sağ eğilime kuvvet kazandırıyordu. Bu nedenlerdedir ki Kemalist yöneticilerin şark raporlarında halkı kazanma düşüncesi bulunmakla birlikte köylünün gücünü seferber etme önerisine pek rastlanmıyor. Büyük olasılıkla gerçekçi bulunmadığı için. ama aynı zamanda ideolojik dağarcıkta aşağıdan yukarı bir köylü devriminin olmayışı da önemli bir etkendi. Doğu ve Güneydoğu'da o zaman ağlara karşı bir köylü mücadelesinin görülmeyişi ve aşiretlerin reislerin denetiminde bulunması kuşkusuz Kemalist yönetimin elini kolunu bağlıyordu. Bu nesnel bir durumdur. Ancak bir başka gerçeklik de o yoksul insanların ağ ve reis zulmü altında yaşamalarıdır. Cumhuriyet elini uzatıp onları ayağa kaldıramaz mıydı? Böyle bir görev yok muydu? Cumhuriyetin doğuda derebeylik sorununu köylüyü harekete geçirerek çözme davası ayrıca milliyet sorunuyla da cephe cepheye gelmişti. Derebeyleri de Kürttür. Toprağa kavuşacak ve özgürleşecek köylü de çoğunlukla Kürttür. Ağa, derebeylik düzeninin tasfiyesini Kürtlüğe karşı bir uygulama olarak gösterebilmekteydi. Cumhuriyet yönetimi Kürt isyanlarının bastırılmasında tıpkı Osmanlı gibi aşiretler arası kavgalardan ve mezhep farklarından yararlanmış fakat köylüyü ağaya karşı seferber etme yolunu pek düşünmemiştir. Bu çok önemli bir olgudur. Demek ki göze alamadıkları olay silahların konuşması değil köylü girişimiydi. Köylülerin harekete geçirilmesinde aşiret yapısının direnci kuşkusuz en büyük sorundur. Ancak Doğu ve Güneydoğu köylüsünün ve yoksulların yer yer ağlara karşı mücadele ettiği ve huzursuzluk içinde olduğu da bir gerçektir. Bu gerçek üzerine eğilmemesi Kemalist yönetimin en büyük zaafını oluşturmuştur. Soruna yalnızca halk hareketlerinin nesnelliği boyutunda bakmak yeterli değildir. Doğrudur. Halk hareketleri yapay olarak yaratılamaz. Ancak Kemalist iktidar derebeylik sorunu ile Kürt sorununu hiç olmazsa Şeyh Said isyanından sonra yoksul köylü kitlelerini seferber ederek çözme yoluna girseydi yapabileceği çok iş vardı. Cumhuriyeti savunan özellikle Kürtçe bilen aydınlardan ve halk önderlerinden oluşan propagandacı ve örgütçü birlikleri köylük alanlara yollanabilir, bunlar yerel aydınları ve köylüleri derebeyliğe karşı örgütleyebilir ve harekete geçirebilirdi. Cumhuriyetin yaptırım gücünün de desteğiyle derebeyliğe karşı bir köylü hareketi yaratılabilirdi. Bunun başarılabilmesi için zemin vardı. Maraba ve yanaşmalar üzerindeki ağır baskı ve zulüm köylünün kazanılması olanağını veriyordu. Sabırlı ve dirençli bir çalışmayla bir toprak devrimi ve demokratik devrim yürütülebilirdi. O zaman bölgede olabildiği kadarıyla cumhuriyetin dayanabileceği bir halk oluşur, derebeylik sistemi aşağıdan yukarı köylü harekete ve yukarıdan aşağı cumhuriyet yönetiminin işbirliği sayesinde tasfiye edilebilir ve bölücülük ve yıkıcılığın zemini Kürt köylüsüne ve halkına dayanarak ortadan kaldırılabilirdi. En azından bu yolda bazı başarılar kazanılabilirdi. Bu konuda Elazığ Kız Enstitüsü'nde 1939'dan 1959'a kadar 20 yıl öğretmenlik ve müdürlük yapan Sıdıka Avar'ın anıları dikkatle incelenmelidir. Cumhuriyet devriminin toprak ve özgürlük mücadelesine seferber edilebileceği Sıdıka Avar gibi binlerce aydını vardı. O dönem Cumhuriyet öncülerinin çalışmaları hem aydınlarımız hem de Kürt halk kitleleri açısından başarı örnekleri yaratmıştır. Bu deneyimler bugün de incelenmelidir. En azından onlardaki devrimci coşkuya, fedakarlığa ve halk sevgisine bugün çok hem de çok ihtiyaç vardır. Türkiye'de Fransız ve Çin devrimindeki gibi aşağıdan yukarı köylü devrimi yaşanmadı. Cumhuriyet yönetimi böyle bir köylü hareketi geliştirme çabasına da girmedi. Öte yandan Türkiye, Rusya'da Büyük Petro örneğindeki gibi yukarıdan aşağı bir toprak reformunu da başaramadı. Türkiye, toprak meselesinde ne Fransız ve Çin yolunu ne de Rusya yolunu izledi. Bu nedenle demokratik devrim tamamlanamadı. Çağ farkları sık sık itiraf edildiği üzere kapanamamıştır. Türkiye, milli demokratik devrimini tamamlayamadığı için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalist sisteme bağlandı. Türk devriminin yetersizliklerinin ve bugün yaşanan sorunların nedeni buradadır. Bu yetersizlikleri ideolojik düzlemde ele alacak olursak iki neden görülebilir. Biri, Kemalist devrimciliğin köylüye dayanan aşağıdan yukarı demokratik devrim felsefesinin cılız kalmış olmasıdır. Atatürk, köylüyü efendi sayarken içten duygulara sahipti. Ancak şunu da görmek gerekir. İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa Türkiye'nin bütün illeriyle ilişkilerini ordu komutanları, valiler ve halk önderleri aracılığıyla kurarken Doğu ve Güneydoğu ile ilişkilerini aşiret reisleri ve beyler üzerinden yürütmek durumunda kalmıştır. Bu kuşkusuz derebeylik sisteminin dayattığı bir zorunluluktu ve bugünden yarına değiştirilemezdi. Oysa köylü ancak kendi devrimci eylemiyle efendileştirilebilirdi. Köylü kendi ayakları üzerinde doğrulup kalkarak efendi olabilirdi. Yoksa yukarıdan bir güç köylüyü yakasından tutup çekerek ayağa kaldıramazdı. Atatürk köylüyü memleketin efendisi ilan etti ama önderlik ettiği devrim köylüyü efendi yapamadan karşı devrimle yüz yüze geldi. İkinci neden dar milliyetçiliktir. Kemalist devrimcilerin derebeylik sorununa sınıfsal bakışları Kürt yoksunluğuna duyulan kuşkularla gölgeleniyordu. Kürt halk kitlesini kendisi olarak göremeyen dar milliyetçi anlayışlar Kemalist yönetim içinde kuvvetle vardı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir anlayışı sindirilememişti ve derinlemesine uygulanamadı. Derebeyliğe karşı demokratik devrimcilik ne yazık ki dar milliyetçiliğin çelmesini yedi ve sorunlar bugünlere kadar yığılarak geldi. Bugün durum o zamanla karşılaştırılamayacak kadar büyük tehditleri içermektedir. O zaman Cumhuriyet yönetimi emperyalizme karşı zafer kazanmış ve bölünme tehdidini doğuda Kafkas dağlarına sürmüş, güneyde Antep ve Maraş çevirip cephelerinde perişan etmiş ve İzmir'den denize dökmüştü. Bugün yakın geçmişimizde böyle bir zafer yok, tersine yıkımlar var. 1930'lardaki hükümet devrimciydi ve derebeylik sistemine karşıydı. Kemalist devrimin yükseliş dönemlerinde Kürt köylüsünün ağlara karşı kendiliğinden mücadeleleri olsa Atatürk'ün önderliği bu mücadelelerin başına geçer, en azından onların ezilmesi gibi bir uygulamaya girişmezdi. Oysa İkinci Dünya Savaşı sonrasının Amerika Birleşik Devletleri güdümlü iktidarları bölgede bütünüyle ağlara ve aşiret reislerine dayandılar ve köylü hareketlerini ezdiler. Hala ezme gayreti içindeler. Cumhuriyetin gücü ağalar ve şeyhler değil, ancak köylüler ve halk olabilir. 1945 sonrasının devleti Doğu ve Güneydoğu'da ağalar ve aşiret reislerine dayanmıştır. Cumhuriyet devrimini tamamlama davasını terk eden iktidarlar Kürt yurttaşlarımızı ağaların ve şeyhlerin pençesinde bırakmışlardır. Hatta ağalar ve şeyhlerle birlikte köylünün sırtına binmişlerdir. Böylece derebeylik ve aşiret ilişkileri zeminine dayanan feodal bölünmüşlük devlet otoritesiyle derinleştirilmiştir. Ağalığa ve şeyhliğe dayanan bir yönetim bölücülüğün zeminini kuvvetlendirir. Nitekim böyle olmuştur. Bölgede yoksul köylüye dayanan ve Türkiye'nin birliğinden yana olan solun 1960'lı yıllardan beri bastırılmasının sonuçları ortadadır. İşçi Partisi'nin Kürt emekçilerini örgütleme çabasına karşı ağalık ve şeyhliğin sınıfsal çıkarları uğruna terör uygulanmıştır. Elbette bu çıkarların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunması belirleyici olmuştur. 1980 öncesinde kontrgerilla PKK'yı solun üzerine sürmüştür. Partimizin bölgedeki önderleri ve sol örgütlerin yöneticileri PKK aracılığıyla katledilmiştir. 1990'larda ise bu uygulamayı doğrudan doğruya kontrgerilla yürütmüştür. Böylece Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi PKK bölücülüğüne açmıştır. 2000'li yıllarda aynı uygulama devam etmektedir. Güneydoğu bölgesinde İşçi Partisi önderliğinde yürütülen köylü mücadeleleri ağ ve devlet terörüyle karşı karşılaşıyor. Köyler ağır silahlarla basılıyor ve köylü önderlerimiz öldürülüyor. Millete birlik, vatana bütünlük, köylüye toprak sloganıyla ve Türk bayraklarıyla yürütülen mücadele devlet terörüyle bastırılıyor. Bu mücadelede yalnız devlet güçleri değil, PKK da ağları desteklemektedir. Amerika Birleşik Devletleri işbirlikçisi iktidarlar ağlara ve şeyhlere dayanarak yoksul köylü gençlerini PKK'nın kucağına itmişlerdir. Bugün gelinen noktada çok güvendikleri ağlara ve şeyhleri de bölücülüğe kaptırmaktadırlar. Bölgenin bir kısım ağ ve şeyleri Kuzey Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri silahlarının gölgesinde kukla devletçik kuran Barzani ve Talabani'nin güdümüne girmektedir. Bir kısmı da 1990'dan sonra işgalci Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine ve din sömürüsüne yönelen PKK ile bütünleşmektedir. Cumhuriyet Atatürk'ün deyişiyle kimsesizlerin kimsesi olacaktı. O zaman Cumhuriyet köylüye ve emekçilere dayanmak zorundaydı. Cumhuriyet ağlara ve şeylere dayanarak ayakta kalamazdı. Cumhuriyet ancak halkın cumhuriyeti olabilirdi. Milletin birliği ve vatanın bütünlüğü ağlar ve şeyhlerle korunamazdı ve korunamadığı artık gün ışığına çıkmış bulunuyor. Kemalist yönetimin şark raporları haklı çıkmıştır. O raporları yazanlar ağlık ve şeyhliğe dayanarak birlik ve bütünlük sağlanamayacağını yana yakıla anlatıyorlardı. O raporlardan eğer Cumhuriyet derebeyliğe kılıcını vurmazsa onlar Cumhuriyet'e kılıçlarını indirecekler feryatları yükseliyordu. Haklı çıkmadılar mı? 1920'ler ve 1930'larda önerilen toplumsal programın en başında toprak dağıtımı bulunuyordu. Böylece topraksız köylüler toprağa kavuşturulacak ve ağ baskısından kurtarılacaktı. Raporlar bu görevi öncelikle o sırada yakıcı bir hale gelen Cumhuriyet'in güvenliği açısından ele alıyorlardı. Yurttaşın yoksulluktan kurtarılması ve çağdaş bir yaşama kavuşturulması güvenlik sorunundan sonraki ikinci meseleydi. Burada da Kemalist yönetimin köy emekçisine dayanan köktenci bir demokratik devrim yürütememiş olması sorunuyla karşı karşıyayız. Bizim Kemalist devrimimiz ile Mao Zedong'un başında bulunduğu Çin Komünist Partisi önderliğindeki demokratik devrim arasındaki fark buradadır. Çin'in milli demokratik devrimi köylü ayaklanmalarına dayanarak derebeyliği tasfiye etti ve köklü bir toprak devrimiyle köylüyü toprağa kavuşturup özgürleştirdi. Çin, o temelde bugün dünya uygarlığının öncülüğüne yönelen büyük mucizesini gerçekleştiriyor. Türkiye ise derebeyliği tasfiye edemediği için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin denetimi altına girmiş, cumhuriyetini kaybetmektedir. Ülkemiz bugün bir gladio, mafyo, tarikat diktasının pençesi altında çırpınmaktadır. Atatürk devriminin kaleleri yıkılmış, çağdaş toplum karanlıklara boğulmuş, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği tehdit altında. Bugün herkesin geleceğe kaygıyla bakmasına neden olan bu manzara karşısında Atatürk'ün toprak reformu diye diye giderken yaptığı tarihsel uyarı üzerinde düşünmek gerekmiyordu. Bu konuyu ele alırken komünizm düşmanlığın paslanmış parmaklıkları arasından devrimci halk çözümlere yan bakmaya devam edilecek midir? Karşılaştığımız tehdidin boyutları aklımızı başımıza getirmeyecek midir? Kemalist devrimin köylü meselesini ve Kürt meselesini çözmedeki yetersizliklerini görmemize engel olan böbürlenmelerden kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Kemalist devrimin yıkımla karşılaştığı gerçeğine gözlerimizi kapatmak yerine bu yıkımın nedenlerini araştırmak gerekmez mi? 20. yüzyılda büyük çözümler üreten devrim tecrübelerini niçin incelemiyoruz? Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da Atatürk'ün önderliğinde yayımlanan başyazılarını bizzat Atatürk'ün kaleme aldığı Hakimiyet-i Milliye yazılarını niçin okumuyoruz? Kurtuluş Savaşı'nın ideolojisi Hakimiyet-i Milliye yazıları 3. basım kaynak yayınları İstanbul 2007. Kurtuluş Savaşı'mıza ışık tutan devrimci ideolojiyi, emekçi dünyasının düşünce birikimini niçin araştırmıyoruz? Çözümsüzlüklerde düğümlenmek için mi? Dünyanın sayılı bilim adamları Çin devriminin başarısını dünyada eşi az görülmüş bir toprak devrimine bağlarlar. O devrim Çin köylüsünü ayağa kaldırmış, derebeylik zincirlerini kırmış, halkı özgürleştirmiş, sanayileşme için muazzam bir iş gücü kaynağını ortaya çıkarmış, aynı zamanda kapalı pazarları dağıtarak sanayi üretimi için yüz milyonlarca köylünün talep hacmini yaratmış, köylük alanlarda bile kadın erkek eşitsizliğine ağır darbeler indirmiş, milliyetler arasında birleşme eğilimlerini güçlendirmiş, bilimsel ve teknolojik atılımı milyonlarca insanı kucaklayacak bir alana yaymıştır. Çin mucizesi denen olayın kaynağı işte toprak ağlağını yerle bir eden o köklü köylü devrimidir. Geçenlerde kıdemli gazeteci Rahmi Turan'ın Hürriyet'te bir haberi yayınlandı. Çin Büyükelçisi beni Kemalist yaptınız demiş. Peki o mucizeleri gerçekleştiren Çin Halk Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Kemalist olabiliyor da biz niçin onların gerçekleştirdiği mucizenin temelindeki deneyimleri incelemiyoruz? Çin Büyükelçisi Kemalist olmayı becerebiliyor da biz niçin Mao'nun toprak devriminden dersler çıkarmıyoruz? Türkiye içine düştüğü bağnazlık girdaplarında çırpınıp dursun diye mi? Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti 1949 yılında Milli Demokratik Devrimi zafere ulaştırdığı günlerden beri ortaokul 3. sınıf tarih dersinin kapağına Lenin ve Gandhi'nin resimlerinin yanına Atatürk resmini de koyuyor. Çin genci okulda Fransız devrimini, Sovyet devrimi gibi büyük devrimlerin yanında Türk devrimini de öğreniyor. Peki biz niçin okullarımızda Fransız devrimini, Amerika'nın İstiklal Savaşı'nı ve demokratik devrimini, Sovyet devrimini ve Çin devrimini, Hindistan'ın ve Cezayir'in kurtuluş savaşlarını öğretmiyoruz da gençlerimize devrimleri sövmeyi öğretiyoruz? Atatürk zamanında böyle değildi. Açınız tarih kitaplarını ve medeni bilgiler kitaplarını. Oralarda Sovyet devrimi ile Türk devriminin amaçlarının aynı olduğu öğretiliyordu. Örneğin lise son sınıflarda okutulan tarih kitabında aynen şöyle yazar. Anadolu'da ortaya çıkan silahlı milli ayaklanma hareketi siyasal konum ve hedeflerde Sovyet Rusya ile tam benzerlik arz ediyordu. Tarih 4, 3. basım, kaynak yayınları, İstanbul, Haziran 2001, sayfa 59. Biz bugün Çinlilerin okul kitaplarının kapağına Atatürk resmi koymalarındaki engin bakış açısını övüyoruz. Ama bir zamanlar biz de o geniş ufka sahiptik. Atatürk 1928 yılında Taksim abidesine, kendisinin ve İsmet Paşa'nın omuzlarının hemen arkasına Sovyet devrimcisi Aralov'un heykelini koymuştu. Hala orada duruyor. Yurttaşların görmesi ve bağnazlığın karanlık ağlarında çırpınıp kalmaması için. O Atatürk ve İsmet Paşa'nın omuzları başındaki Aralov heykeli bir toplum için ne kadar derin bir eğitim. Atatürk'ün ayakları Türkiye toprağına basıyordu. Ama aynı zamanda Türk devriminin Büyük Cihan İnkılabı'nın bir parçası olduğunu da biliyordu. Türkiye devriminin ideolojisi dünyadaki büyük fikir cereyanları içinde gelişmişti. Devrimin programını özetleyen Altı Ok, Fransız ve Sovyet devrimlerinin birikimini Türkiye zemininde özetliyordu. Milliyetçilik dahi uluslararasıdır. Ve Türkiye'de İsmail Gaspıralıların, Yusuf Akçuraların, Ziya Gökalplerin de saptadıkları gibi dünyadan gelmiştir. Toplumlar Sümer uygarlığından bu yana dünya içinde tek olan uygarlığı, Atatürk de böyle söylüyor, komşularından, zamanla kıtaların ötesinden alarak yeni ufuklara açıldılar. Başka uygarlıkların birikimini alabilmek, dünya uygarlığına katkılarda bulunmanın da şartıdır. Kemalist devrim 20 yılda olağanüstü işler yaptı. Bu işlerin başarısı dünya ölçeğindedir. Ancak köylü meselesini ve Kürt meselesini çözemedi. Bu gerçeği bugün bilimsel olarak saptamamız gerekir. Belki de çözmeye zaman bulamadı demek daha doğru olacaktır. Veya dünya gericiliği Türkiye gericiliği ile birleşip o fırsatı vermedi. 1930'ların sonlarına doğru Kürt isyanlarından çıkarılan derslerin de etkisiyle toprak devrimini yapmak için bir devrimci irade oluşmuştu. Büyük toprakların kamulaştırılmasında tazminatı kaldırmaya olanak sağlayan anayasa düzenlemesi köklü bir toprak devrimine gitme kararlılığını yansıtıyordu. Atatürk Türkiye'si 1937'nin başında ağa topraklarına tazminatsız el koymanın hukuki koşullarını oluşturmuştu. Ancak devrim önderini kaybetti ve arkasından 2. Dünya Savaşı geldi. Sonra Amerika Birleşik Devletleri tepemize oturdu. Zaten kendi ağalarımızın karşı koymalarını bir türlü bozguna uğratamamıştık. 1945'ten sonra bu gerici güçler bir de Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin desteğine kavuştular. Siz devrim yapamazsanız size karşı devrim yaparlar. Atatürk, Cumhuriyet Halk Parti'nin toprak dağıtımını programına aldığı 4. Büyük Kurultayı'nda arasız devrimler diyerek aramızdan ayrılmıştı. Cumhuriyet Halk Parti 4. Büyük Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Atatürk'ün söylevi 9 Mayıs 1935 Ankara, sayfa 3-12 Ulus, 10 Mayıs 1935 Cumhuriyet, 10 Mayıs 1935 Nafia İşleri Mecmuası, Mayıs 1935 sayı 12 Nafia Vekaleti Neşriyat Müdürlüğü, sayfa 5 ve devamı Atatürk'ün söylev ve demeçleri 1. cilt sayfa 365. Büyük Nutuk'un adı sık sık anılır. İçeriği devrimi kararlılıkla sürdürme bildirisidir. Ancak devrimi sürdüremediğimiz için Amerika Birleşik Devletleri geldi, milletimizi devrimden sürdü. Sonuç olarak Atatürk devrimi de dünya devrimi içindeki yerinden, kaynaklarından, özetle gerçekliğinden koparıldı ve birçoğunun ağzında içi boş bir böbürlenmeye dönüştürüldü. Türkiye, toprak devrimini başaramadığı için bugün bir yıkımla karşı karşıyadır. Millet etnik gruplara ve mezheplere bölünmekte, vatan topraklarında belediyeler ve yerel örgütler üzerinden ayrı derebeylikleri kurulmaktadır. Türkiye'nin bölünmüş haritaları NATO toplantılarında bile gözümüze sokulmaktadır. Bağnazlığa son vermenin ve büyük çözümlere yönelmenin zamanıdır. Bu kitap onun için yazılmıştır. 1920 ve 1930'ların bilançosu. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra, Kasım 1939'da, "İhtilal, çiftçi için şimdiye kadar ne yaptı?" sorusunu ortaya atar ve devrimin temel meselesi olarak gördüğü köylünün özgürleştirilmesine ilişkin uygulamaların bir bilançosunu yapar. Mesele, en sonunda mülkiyet meselesinde düğümlenmektedir. Şüphe yok ki bir şey yapılmadı denemez. Askerlik 1,5 seneye indi. Aşar kaldırıldı. Kooperatifler günden güne köylere doğru yayılıyor. Mektepler açılıyor. Büyük çiftlikler yavaş yavaş halka dağıtılıyor. Bunlar mühim işlerdir. Fakat şüphe yok ki her şey değildir. Köylü meselesi bundan ibaret değildir. Köylü başkalarının hesabına çalıştığı gibi emeğinin de değerini alamıyor. İşe kaba taslak bakınca köylü arazi sahibidir. Ekip biçiyor gibi görünür. Fakat hakikat biraz deşilince anlaşılır ki köylünün elindeki üretim vasıtaları başkasınındır. Hatta köylünün kendisi bile. Bu adam tütün dikebilmek için bankalardan para bulamaz. Tefeciden %100 faizle para kaldıracaktır. Ürün satıldığı günlerde köylünün avucunda kalanını tefecilerle satışa aracı olanların ceplerinde arayınız. Tapu bir kağıt parçasıdır. Bunun köylünün elinde bulunması onun hakiki mülk sahibi olmasına değil, fakat üstelik tefecinin hesabına işletilen arazinin vergisinde zavallı köylünün ödemesine yarar, o kadar. Mahmut Esat Bozkurt, Öz Türk Köylüleri Anadolu Dergisi 2. Teşrin, Kasım 1939. Yeniden basım için bakınız teori, sayı 218, Mart 208, sayfa 74 ve devamı. Mahmut Esat Bozkurt'un bu Cumhuriyet bilançosu gerçekten çok özlüdür. Başarılanlar ve yapılanlar gösterilmiştir. Ama çok daha önemlisi, demokratik devrimin temel görevinin tamamlanamadığı vurgulanmıştır. Bu kitabın ikinci bölümünde açıklandığı üzere, Cumhuriyet yönetimi 1920'lerde Osmanlı Hanedanı'nın tekke ve zaviyelerin mülklerini kamulaştırmış, yer yer toprak dağıtımı yapmıştı. 1930'larda topraksız köylüye toprak dağıtımı konusundaki belli başlı uygulamalar ise şunlardır. 3. müfettişlik alanındaki Iğdır bölgesinde toplam 5.112 kişiye ev ve dükkanları dışında 47.026 dekarlık arazi verildi. Yine aynı müfettişlik bölgesinde bulunan Artvin, Çoruh ve Ardanuç'ta ev, dükkan ve toprak dağıtımı yapıldı. Serkan Tuna, 1930'lu yıllarda, sayfa 135. 1934 yılı Haziran ayında İskan Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 1938 yılına kadar dağıtılan toprak miktarını Profesör Doktor Ömer Lütfü Barkan saptamış bulunuyor. Profesör Doktor Ömer Lütfü Barkan, Çiftçi Topraklandırma Kanunu ve Türkiye'de Zirai Bir Reformun Ana Meseleleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 6, No 1-2, Ekim 1944, Ocak 1945, sayfa 62. 1934-1938 uygulamasıyla toplam 90 bin kadar aileye 3 milyon dönüm kadar toprak dağıtılmıştır. Ancak işin gerçeği bu uygulama çok yetersizdir. Kemalist devrim ağaları tasfiye görevini yerine getirememiştir. Bunun nedenini meclisin önde gelen hatiplerinden Hamdullah Suphi Tanrı Över çok yalın sözlerle belirtmişti. Ağalara yenik düşünmüştü. Wilson ve Başgöz, Türkiye Cumhuriyeti'nde Eğitim ve Atatürk, sayfa 87'den aktaran Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, 3. basım, Remzi Kitabevi, cilt 4, İstanbul 1978, sayfa 1404 ve devamı. Devrim önderliği bu yenilgiyi kabul etmedi. Kemalist yönetimin son bir atakla 1937'de anayasaya yeni hüküm koyarak tazminatsız kamulaştırmanın koşullarını yaratması, Cumhuriyet'in ağalığa meydan okumasını yansıtır. Naşit Hakkı Ulu, 1939 yılında derebeylik rejimini tasfiye edecek bir toprak reformunu yakıcı bir devrim görevi olarak saptıyordu. Naşit Hakkı Ulu, Tunceli Medeniyeti açılıyor, Cumhuriyet Matbaası İstanbul, 1939, sayfa 203 ve devamı. Kaynak Yayınları'nın yeni basımında İstanbul Mayıs 2007. Ne yazık ki kitabın çok önemli olan son 4 sayfasına yer verilmemiş.